Ayrım 42.
Bu kutsal heyecan Bay Berthold Auerbach'ın övgülü ön sözü ya da giriş yazısıyla başlıyor. Lasker'in yaşam deneyimi tüm kızların ona aşık olduğu ve onun bu kızların hepsiyle birlikte evlenmek şöyle dursun, onlardan bir tanesiyle dahi ilişkiyi neden sonuca götürmediğini açıklamasından oluşuyor. Bu paçavra bir ruhun gerçek Odysseus'u olmalı. Hemen ardından çok korkunç bir parodi doğdu. Bu da anonim. Yazarın ağabeyi Otto, son derece yüklü bir harcamayla deneyimin var olan tüm nüshalarını satın aldı. Görevim beni çalışma masasından ayırıyor. Bu nedenle sıcak alkalik suyunun sersemletici etkisi birkaç satır daha karalamama izin verirse bir dahaki sefere görüşmek üzere. Madame Lizzie'ye yürekten selamlar, senin marifli. Engels Ramsgate'den Marx'a hemen yanıt veriyordu. Sevgili marifli, mektubun buraya salı günü ulaştı ve şimdi kızlarının elinde geziyor. Köln'den Karlsbad'a dek süren 28 saatlik gezinize herkes üzülüyor. Buna karşılık bu serüvenleri yaşamanıza yardımcı olan Baviera sıvısının miktarı konusunda çokları bahis tutuyor. Lenchen, Jenny ve Lafarge'larla pazar gününü birlikte geçirdiği Hastings'ten bir hafta önce pazartesi günü döndü. Kendisini çok iyi hissetmiyordu ama yine de yüzmeye gitti ve bu sırada iki gün süren korkunç bir baş ağrısına yakalandı. İkinci denemesi durumu daha da fenalaştırdı ve bu nedenle suya girmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Lenchen salı günü eve gitti ve ertesi yani üçüncü gün en azından 6 hafta öncesine göre çok daha iyi görünen karın geldi. Çok koşuyor, iştahı iyi, galiba çok iyi de uyuyor. Lizzie ile kumda yürüyüş yapıyorlar. İstasyonda onlara bir bardak şarap verdikten sonra artık mektup yazmalarına gerek kalmadığı için mutlu oldular. Deniz suyu Lizzie'ye çok iyi geldi. Umarım bu kez tüm kış ona yeter. Marx, Karlsbad'dan dönerken kızıyla birlikte Kreisnach'ı ziyaret etti. Bu hoş sayfiye yeri, bahçe şehri eskiden beri onun için çok değerliydi. Orada evlenmiş ve nikahtan sonra ilk 3 gününü orada geçirmişti. Bu gölgelik parkın tuzlu kaynaklar arasındaki her köşesi, Carla, Jenny'yi ve 7 yıllık bekleyişten sonra nihayet sonsuza dek birbirlerine kavuştukları zamanı anımsatıyordu. Dul kalan Caroline von Westphalen'in yaşadığı küçük ev değişmemişti ve misafir odasında rahmetli baronesin 30 yıldan fazla bir süre önce çaldığı piyano duruyordu. Kreisnach'ın sokaklarında Marx'ı hüzünlü düşünceler kuşatmıştı. Pek çok arkadaşı ebediyen yoklardı artık. Düşmanları da ölmüştü. Bakunin'in kısa süre önce ölümü onu artık sonsuza dek susturmuştu. Bakunin ölümünden önce yerleştiği Bern'de satılık iftiracı Karl Vogt'un yakın akrabası Adolf Vogt tarafından özel bir sempati ve himaye görmüştü. Öğretisinin lanetli düşmanının ölümünü öğrenince Marx hiç doymaz iktidar düşkünü ve ikiyüzlü Janus'un çelişkilerle dolu ve korkunç yaşamını düşündü ister istemez. Marx rahmetlinin ona yazdığı mektubu anımsadı. Bu mektup daha sonra olanlara hiç de uygun düşmemişti. Bakunin birliğe ne kadar kötülük yapmıştı. Onun Marx'a dönük iftira fırtınası tüm dünyada uzun süre hüküm sürmüştü. 10 yıldan daha az bir süre önce Bakunin Marx'a şunları söylüyordu. Eski dostum, herhangi bir başka zamankinden daha iyi anlıyorum. Aramızda ulusal ya da yalnızca siyasal yeltenişlerin patikalarında yolunu yitirenlerle alay ederek ardından bizi de davet edip o büyük yolu seçmekte ne kadar haklıydın. Ben şimdi senin 20 yıldan fazla bir süre önce başladığın işi yapıyorum. Bern Kongresi'nde burjuvaziye verdiğim eğitici ve açık dersten bu yana şimdi artık ben emekçilerin dünyasından başka bir topluluk, başka bir çevre bilmiyorum. Benim ana yurdum artık kurucularından biri olduğun enternasyonel olacaktır. Görüyorsun ki değerli dostum, dolayısıyla ben senin öğrencinim ve bundan gurur duyuyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Benden ne kadar da nefret ederdi diye düşündü Marx. İçinden geçenleri hiç de yansıtmayan sözlerde değil de gerçekte ne isterdi acaba? Kreisnach'ta bulunduğu süre içinde Marx, Eleanor ile birlikte kendisi için değeri ve anısı olan yerleri, parkın gölgelik köşelerini, tuz kristallerinin birer sarkıt haline aldığı, elmas parlaklığını alarak kolonlar oluşturduğu, taşları rengarenk çelenklere dönüştürdüğü görülmeye değer mağaraları gezdiler. Kreisnach bahçelerinde hava Karl ve Jenny'nin o unutulmaz gençlik yıllarında olduğu gibi çiçekler ve otlarla beslenmiş olarak hafiften tuzluydu. Marx birkaç kez de Prag'a gitmiş, Prag'ın ortaçağ saraylarını, şövalye turnuvaları için ayrılmış gri uğultulu salonlarını, simyacıların sokaklarını, bulvarlardaki ak ağaçlı parkları ve geç dönem tapınak gotiğinin sert çizgilerini hayranlıkla seyretmişti. Karlsbad'da Marx açık havada sayfiye çevresinde geziler yaparak 12 saat geçiriyordu. Bazen tek başına gezmeye gidiyor ve dağdaki ormanlarda yolunu kaybediyor ve geriye gideceği yolu bulamaması onu çok eğlendiriyordu. Bir keresinde su tedavisi gören ünlü Rus sosyoloğu, hukukçu Kovalevski ile tanışıp çabucak arkadaş oldu. Her ikisi de bilim, sanat ve politika üzerine çok değişik konularda söyleşerek Bohemya'nın muhteşem dağlarında uzun yürüyüşler yapıyorlardı. Değişik fabrikalardan en iyi biraları sunmakla ünlü bir tavernayı sık sık ziyaret ediyorlardı. Taverna her zaman kalabalıktı. Buranın müşterileri yıldan yıla değişmiyor ama gitgide zıtlıklar oluşturuyorlar. Ya fıçı gibi şişmanlar ya da sırık gibi zayıflar diyordu Marx. Gördüğünüz gibi tüm Karlsbad küçük burjuvaları bugün toplanmışlar ve gruplara bölünmüş yeniden hararetle tartışıyorlar. Biliyor musunuz neyi tartışıyorlar? Kovalevski bilmiyordu ve Marx ona göz kırparak alaylı bir ciddiyetle sürdürdü konuşmasını. Eski Pilsen, Bürger birası ve anonim şirket birasının göreceli üstünlüklerini. Az önce bir ihtiyarın hiç zorlanmadan 15 bardak siyah birayı içebileceğini açıkladığını duydum. Fakat bir diğeri ona daha önce tek marka taraftarı yani sıkı bir parti adamı olduğu. Fakat şimdi basit görüş ayrılıklarını aştığı ve tüm fabrikaların her türlü birasını seve seve içtiği yanıtını verdi. Maxim Maximovich gök gürültüsünü andırır bir sesle gülmeye başlayınca birahanede herkes ona döndü ve onun şık kostümü içindeki dev cüssesi karşısında şaşkına dönmüş olarak bardaklarını mermer masaların üzerine bıraktılar. Geldiği günden bu yana Marx'ı izleyen, kıyafet değiştirmiş ve birahanenin kapısı önünde volta atan iki ajan, kendi aralarında fısıltıyla konuşmaya başladılar. Onları fark eden Marx, neşeli bir alaycılıkla konuşmasını sürdürüyordu. Aynı soyadını taşırız. Viyana polis müdürüdür. O kadar nazik ki, Karlsbad'a bu kez de benimle aynı zamanda geldi. Gayretli bir genç, işte gayretli bir çalışma ve görevi yerine getirme örneği. Ama biz içkilere dönelim. Eminim terasta oturan şu şık Berlinliler şimdi de çok önemli bir konuyu, buranın restoranlarındaki kahvelerin kalitesini tartışıyorlar. Fakat ben en iyi kahvenin Schönbrunnen bahçesindeki restoranda verildiğini savunanlara katılıyorum. Maxim Maximovich, Kovalevski onu yalnızca karakterinin özgünlüğüyle ve derin bilgisiyle değil, dış görünümüyle de kendisini tanıyan herkeste olduğu gibi oldukça hatırı sayılır bir etki uyandırmıştı. O mükemmel yapılı, endamı yerinde bir devdi. Çok uzun boylu, geniş omuzlu Kovalevski, omuzlarında gök kubbeyi taşıyan mitolojik Atlantların heykelleri için model olabilirdi. Vücut yapısına uygun olarak Kovalevski'nin sesi ince, melodik ve son derece güçlüydü. Hatta fısıltıyla konuşmaya yeltendiğinde bile sesi Karlsbad'daki ana caddenin bir ucundan diğer ucuna duyuluyordu. Evet, bu bir dev demişti Eleanor, bu iri kıyım bir toprak ağası gibi bakımlı Rus'u ilk kez gördüğünde. Rusya'yı sürekli inceleyen Marx, Maxim Maximovich de bir dostu bulmuştu. Fakat toplumsal dünya görüşü ve hedeflerdeki tam ayrılığı vurgulayarak kendisinin de belirttiği gibi bu dostluk yalnızca bilim alanındaydı. Son derece yetenekli genç bir Rus bilim adamı olan Kovalevski 1876 yılında Marx'ı Londra'da sık sık ziyaret ediyordu. Sempatik davranışları, iyi yürekliliği ve sosyalliğiyle Maxim Maximovich, diğer insanların o yıllarda büyük bir elemeden geçerek girebildikleri Maitland Park Road 41 numaralı evin istenen konuğu olmuştu. Marx kendisiyle tanışma fırsatı yakalamış ünlü Avrupalı yazarlardan dahi gazete ve dergilerin pervasızlığını gerekçe göstererek kaçıyordu. Üstelik zaman onun için çok değerliydi. Fakat Kovalevski samimi bir kabul görüyordu. Kovalevski kendisine gelmeden kısa bir süre önce Amerika'da da bulunmuştu ve Marx Kapital'in ikinci cildinde Birleşik Devletler ve Rusya'da sermaye birikimi konusuna önemli bir yer ayırmak istiyordu. Aynı zamanda Marx'ı Kovalevski'nin esaslı bir şekilde bildiği Rus ekonomik ve tarihsel literatürü de ilgilendiriyordu. Bu Rus konuğun ziyareti yalnızca Marx'ın değil, Jenny'nin de hoşuna gidiyordu. Marx'ın karısı bu sıralar Rus edebiyatını büyük bir gayretle inceliyordu ve hatta bu konuda Frankfurt gazetesinde yazı da yazmıştı. Çok bilgili olan Kovalevski, söyleşiyle bitirilmeyecek bir kaynak, oldukça akıllı bir insandı. Özellikle genel tarihi ve hukuk bilimini derinlemesine biliyordu. Marx taraftarı olmamasına karşın onun bilgisi ve çalışkanlığına, siyasal mücadeledeki tutkusuna layık olduğu değeri veriyor, Kapital'in yazarı ve Enternasyonel'in önderinde sözde büyük insanlarla hiçbir kıyaslama kabul etmeyecek bir devin ruhunu hissediyordu. Kovalevski Marx'tan oldukça küçüktü. Fakat büyüğün küçüğe küçümseyen bakışının gölgesini dahi hiçbir zaman onda görmemişti. Marx'la tanışmaktan gurur duyuyordu. Akli ve ahlaki açıdan haklı olarak büyük kabul edilebilecek, insanlığın önderlerinden biriyle tanışma şerefine eriştiği için mutluluk duyuyordu. Maitland Park Road'daki yarım daire şeklindeki bahçenin yanı başındaki evin eşiğinde genellikle Helen Demuth Kovalevski'yi güler yüzle karşılardı. Biraz kilo almıştı fakat yine de henüz 50 küsur olan yaşının epeyce altında görünüyordu ve eskiden olduğu gibi ev işlerindeki görevlerinin kolaylıkla üstesinden geliyordu. Geçmişte olduğu gibi Lenchen satrançta Marx'ın değişmez partneriydi ve onu sık sık yeniyordu. Damanın usta oyuncusu Marx satrançta çok güçlü değildi. Kovalevski Marx'ı sık sık geniş, aydınlık evin birinci katında misafir odasının yanı başındaki kütüphanede buluyordu. Marx çalışmaya kendisini o denli kaptırmış oluyordu ki bir konuğun geldiğini hemen fark edemiyordu. Yazmaktan, çeşitli dillerde okuduğu kitaplar ve gazetelerden isteksizce kopuyordu. Maxim Maximovich İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Almanca ve İngilizce basın yazıları arasında Roman yazılı bir muhasebe gazetesi de görmüştü. Ev sahibi yalnızca Romanca'yı değil, Sırpça ve Rusça'yı da serbestçe biliyordu. Marx'ın zamanının çoğunu geçirdiği kütüphane üç pencereli büyük bir odaydı. Duvar boyunca Marx'ın çalışmaları için kullandığı istisnai başvuru kitaplarıyla tıka basa dolu dolaplar ve raflar diziliydi. Bazı kitaplar sandalyelerde ve divanda açık olarak duruyordu. Bu aralar Marx, Rusya tarihine çok zaman ayırmıştı. Kostromov'un tarihsel monografilerinden Rasin'e ilişkin yazılanları almıştı. Vasilçikov'un Rusya'da ve diğer Avrupa devletlerinde tarım ve toprak mülkiyetine ilişkin incelemesini dikkatle okumuştu. Çalışma odasındaki dolaplardan birisi ve açık raflar özellikle Rusça kitaplara ayrılmıştı. Bunların tümünün adlarını Marx katalog tipinde bir ajandaya özenle kaydetmişti. Listenin adını da kütüphanemdeki Rusça kitaplar koymuştu. Marx, Maxim Maximovich Kovalevski'yi yeni yılı evlerinde onlarla beraber kutlaması için davet etti. Akşam yemeğine başka konuklar da bekleniyordu. Konuklar gelinceye kadar Marx ondan Petersburg'dan aldığı Çuprov'un kitabına dayanarak Rusya'daki demiryolu işletmeciliğine ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra söyleşi dünya ekonomi tarihinin sorunlarına kaydı. Kovalevski, Marx'ın İngiliz Jevons'un önderlik ettiği politik ekonomide yeni matematiksel yönelimin önemini kontrol etmek için sürdürdüğü matematik, diferansiyel ve integral hesapları üzerine çalışmalarını şaşkınlıkla öğrenmişti. Marx'ı ziyaret eden herkes gibi genç Rus bilim adamı da daha ilk karşılaşmalarında Marx'ın karısı karşısında büyülenmişti. Dış görünüşündeki soyluluk, günlük gereksinimlerle mücadelede stoacılık, her bakımdan olgun tavırlar ve bütün bunların yanı sıra hareketlerindeki yalınlık, hafiften alaycı ve keskin zekası Jenny'yi yakından tanıyan herkesi etkisi altına alıyordu. Eski yılı uğurlama gecesinde koyu lacivert tafta kıyafeti ve siyah dantelalı peleriniyle şık giyimli Jenny oldukça genç görünüyordu. Dudağının üstüne yerleşmiş olan kırışıklıklar nedeniyle beliren üzüntüsü, güzel dişlerini açığa çıkaran gülümsemesinde hala ışıldayan kocaman gözlerinin parıltısında yok oluyordu. Ne mutlu ki bugün Çeli'nin sağlığı yerinde. O birkaç gün bir ip cambazı gibi griple göğüs sarı iltihabı arasında denge sağladı diyordu Jenny Kovalevski ile selamlaşırken. Londra'nın kışını ancak Dante'nin cehennemiyle kıyaslayabilirsiniz. Bu neredeyse sürekli gece demektir. Saat 2'den 3'ten sonra lambaları yakarız. Umarım gelen yılda günümüz gericiliğinin engereklerinin hem küçükleri hem de büyükleriyle layıkıyla savaşabilmek için yeterince güçlü oluruz, diye yanıt verdi Kovalevski nazikçe koltuğu Jenny'ye yaklaştırırken. Rica ederim, yeni yılda Mağripli'ye geçen yılki kadar çok Rusça kitap hediye etmeyin. Yoksa o başyapıtını bitiremeyecek ve ben sizi cezalandırmak zorunda kalacağım Bay Kovalevski. Yani en lezzetli yemeklerden mahrum kalacaksınız. Elbette sizin yemek düşkünü olduğunuzu biliyorum. Size köfte vermeyeceğim. O halde Doktor Marx artık benden Rusya'daki kredi operasyonlarının gidişine ilişkin bir tek devlet yayını almayacak. İşte bu iyi. Bay Engels kocamda 3 metreküp Rusça kitap biriktiğini söylüyor. Konuşma bu şakacı tonda sürüp gidiyordu. Bir süre sonra misafir odasına Engels ve karısı girdi. Lizzie ve Jenny nazikçe öpüştüler. Max'ın evinde utangaçlık, rahatsızlık, sıkılganlık hiç hissedilmezdi. Kutlama masası lezzetli yemeklerle doluydu. Masanın demirbaşları, büyük bir şapka kutusuna benzeyen kuru gevrek ve puding baş köşeyi almışlardı. Doğrudan yapraklarda büyüyen geleneksel kızıl yemişli açık yeşil çoban püskülünün dalı, pudingin şekerle kaplı, perdahlanmış üst yüzeyini süslüyordu. Engels'in çok sevdiği çekirdeksiz kuru üzümlü uzunca iki nefis kek, meyveler ve çok sayıda şarap ve şampanya şişesiyle vazolarla birlikte masanın iki yanını süslüyordu. Her şey muhteşem, bu çoban püskülünde ne kadar da yemiş var, diyordu Lizzie. Geçenlerde Almanya'daki arkadaşlarımıza birkaç puding gönderdik ve Friedrich yaramaz bir çocuk gibi kaçak mal aramak için her şeyi koklayan gümrük memurlarının burunlarına batması için kutunun içine yine böyle dikenli dallar koydu. Lenchen, hamura ne kadar üzüm koyuyorsunuz? Lizzie eşsiz bir aşçıydı ve herhangi bir yemeği hazırlamayı öğrenme fırsatını hiçbir zaman kaçırmazdı. Lenchen, tartın özellikle nasıl hazırlanacağı konusunda gururlanarak aydınlatıyordu. Bademli böreğe şekerlenmiş meyve katılıp katılmayacağını tartışıyorlardı heyecanla. Jenny hoş bir gülümsemeyle onların hararetli konuşmasına kulak kabartıyordu. Kilise tarafından cezalandırılan günahlar arasında boğaz düşkünlüğü de var. Fakat ben papanın yerinde olsam tatlılara dokunmazdım. Tatlılar olmadan ev kadınları masalarını neyle süsleyeceklerini bilemezlerdi, dedi. Bayanlar arasında oturan Marx'ın kız kardeşi Louise Jutta. Ben dünyada en iyi pastacının şimdi özellikle Vatikan'da olduğunu duydum, dedi Helen Demut. Marx, Engels ve Kovalevski ayakta Avrupa'daki toplumsal hareketlerin öncülerinden söz ediyorlardı. Jenny onları akşam yemeğine çağırmak için geldiğinde general konuşmasını tamamlıyordu. Kısacası onun kocası önden demokrat, arkadan sosyalist ve dolayısıyla dört yandan ortodoks ve demokratik sosyalist, diyordu. Yanıt olarak dostça bir kahkaha geldi. Kovalevski'nin kahkahaları oldukça gürültülüydü. Oldukça uzak görüşlü ve Paris komününden korkan bir Rus politik kodamanını tanıyordum, dedi Kovalevski geniş geniş gülerek. Fotoğraflarını hediye ederken onlara karmaşık ve anlaşılmaz şekilde şu iki sözcüğü yazardı. Sözlerle söylenmiştir. Ve dostlar neşeyle yeniden gülmeye başladılar. Jenny onları masaya çağırdı. Yemekte Marx, Kovalevski ile tanışı olan Olga Alekseyevna Novikova'dan söz etti. Bu 36 yaşında erkek tipli, sınırlı yeteneklere olan bir yazardı ve bir zamanların Darya Hristoforovna Livenisi gibi diplomatik alanda etki sahibi olmaya çalışıyordu. Fakat Novikova'da rahmetli prenseste olan ünvan, akıl, nezaket ve kadınsı alımlılık yoktu. Ama o Gladstone'un hoşuna gitmeyi başarmıştı. Politikasını sürekli ödünler ve gizli anlaşmalar üstüne kuran bu dikkatli, usta ve fevkalade hatip, bundan bir yıl önce Liberal Parti yöneticiliği görevinden ayrıldı ve bütün işlerden elini çekti. Ve hiçbir başbakanın 60 yaşından sonra önemli bir şey yapamadığını açıkladı. Fakat 1876 yılında yeniden hükümet başkanlığı görevine geldi. Bugünlerde, diyordu Kovalevski, Bay Gladstone tiyatroda İngiltere ile Rusya arasında bir ittifakın var olduğunu vurgulamak için göstere göstere locada Bayan Novikova'ya gelmiş. Tabii ki onun bana söylediklerini aktarıyorum. Ardından da silüeti kuleye benzeyen bu bayanın elini tutmuş. Dragon'a benzeyen diye düzeltti Marx. Tıpkı öyle. Kalabalık iki büyük devletin saygıdeğer temsilcilerine yol açmak için saygıyla iki yana ayrılmış. Bu son derece muhteşem bir gelişmeymiş. Söyler misiniz Bay Kovalevski, çok güzel bir bayan olan Eleanor Terry hakkında ne düşünüyorsunuz diye söze girdi Eleanor. Onun günümüzün en mükemmel aktrisi olduğu doğru değil mi? O Otello'da eşsiz oynuyor. Bu rol için Shakespeare bile daha uygununu bulamazdı. Eşsiz Dure benim daha çok hoşuma gidiyor diye yanıtladı Maxim Maximovich. Fakat Terry gerçekten de muhteşem. Onun figürü orantı bakımından kusursuz. Doğa ondaki her şeyi o denli ölçülü yaratmış ki uzun mu, kısa mı, şişman mı, zayıf mı anlamıyorsun. Fakat Bayan Marx, adaşınız Eleanor Dure'nin rol yeteneğinden çok beni sesi heyecanlandırıyor. Oo, neredeyse tören anını kaçırıyorduk. Elveda eski yıl. Maripli, general, kadehleri doldurmanın zamanı diye haykırdı Tusi. Büyük duvar saatlerinin gece yarısı zili çaldı. 1877 yılına selam. Tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Yaşa, hurra. Herkes ayağa kalktı ve kadeh tokuşturdu. Hukukçulara içelim dedi Bayan Jutta. Bizim masamızda iki hukukçu var. Karl ve Bay Kovalevski. Ben oğlumun da bu birliğe dahil olmasını çok istiyorum. Sözüm yok dedi Maxim Maximovich. Hukukçular son derece kültürlü ve güzel konuşma ustası olmalıdırlar. Onların defalarca devrimlere önderlik yapmış olmaları rastlantı değildir. Ama barikatların her iki tarafında yer alarak diye düzeltti Marx. Bu doğru. Cicero'dan bu yana ve günümüzde Robespierre, Desmoulin, Brissot gibilerini anımsamak yeterlidir. Ve çok dürüst bir komünci olan Rigaud diye anımsattı Jenny Chen.